Herkese merhaba, ben Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Salata malzemesi serisine hoş geldiniz. İş hayatı kocaman bir salataysa eğer, kendinizinkini yapmak için malzemeler bu seride. Tuzunu, biberini, sosunu da unutmayın. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Salata malzemesi serisinde bugün konuğum Defne ve karşılıklı sohbetimizde proje bazlı çalışmak konusunu masaya yatıracağız. Bakalım neler çıkacak. Defne hoş geldin.
Merhaba Ece, hoş bulduk.
Şimdi dinleyenlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Defne benim bazen beraber eğitim projelerinde beraber çalıştığım bir arkadaşım. İkimizin ortak noktası proje bazlı ya da freelance adını nasıl söylemek isterseniz o şekilde çalışıyor olmamız. Hemen şöyle bir giriş yapmak istedim Defne. Benim ilkokulda bir anım var. Küçüğüz ve aramızda konuşuyoruz. Senin annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor? İşte benimki doktor, benimki öğretmen, işte öbürü diyor ki mühendis. Bir arkadaş da babam serbest meslek yapıyor dedi. Serbest çalışıyor. Böyle çocuğun onu söylerken bir hafif üzüldüğünü ve çekindiğini fark ettim ben. Sırf bu anıdan dolayı uzun yıllar benim kafamda serbest meslek sahibi olmak eşittir neydi belirsiz bir insan olmak gibi negatif kodlandı. Bu işin esprili tarafı ama hani günümüze doğru geldiğimizde bu çalışma modeli çoğalsa bile hani hala böyle bir tarafı acaba var mı yok mu? En eski anım bu benim ve resmi olarak da ben baktım internetten bizdeki resmi karşılığı şu an serbest meslek erbabı olarak geçiyor. İngilizce'de freelance diye anılan terim ise bağımsız savaşçı anlamına geliyormuş.
Çok güzel.
Sanki değil mi? Daha havalı, daha pozitif gibi böyle yabancı karşılığı. Sen ne diyorsun? Hani gerek bu imajı konusunda, gerek nereden çıktı bu çalışma stili? Seni dinleyelim.
O kadar güzel bir noktayı belirterek başladın ki gerçekten özellikle ilk yıl bunun sıkıntısını ben de yaşadım. Ben iletişim alanında serbest çalışıyorum. Yaptığım işlerin arasında hem çeviri var, pazarlamayla daha çok ilgili, pazarlama iletişimi aslında. Bir markanın kendini ifade ettiği mecralarda içerik oluşturuyorum. İngilizce ve Türkçe içerik yaratıyorum. Aynı zamanda işte kurumlara da eğitmenlik yapabiliyorum. Bir koçluk geçmişim de var, kurumsal eğitim geçmişim de. Bunları bazen hepsini bir çatıda, yani bir anda yapabiliyorum. Bazen bir tanesi ağırlık kazanabiliyor. Ancak ne iş yapıyorsun diye sorduklarında ailem dahil, hatta başta birinci derecede yakınlar olmak üzere ilk başta ilk sene hepsini birden anlatmaya çalışıyordum ve anlaşılmıyordu. Ve gerçekten şu insanların yüzünde maalesef okuyorsun, acaba ne iş yapıyor? Gerçekten muteber bir mesleği yok galiba. Çünkü gelen ikinci soru hemen tam olarak ne iş yapıyorsun? Yani açarsak tam olarak bize ne olur bildiğimiz bir şey ve muteber bir şey söyle. Öğretmen misin? İşte çevirmen misin? Gibi ve hangi firma? Ve tabii şu yorumlar da özellikle ilk sene aileden. Ya kızım hani 2 olur, 3 olur, 5 olur. Hani bir ne üdüğü belirli bir yerde olsan. Çünkü senin dediğin gibi geçmişten gelen bu serbest mesleğin ne olduğu ya da ne idüğü belirsiz olduğunda bir yaklaşım var. Bu tamamen haksız bir yaklaşım da değil. Çünkü çok kişi bu kimliği paravan olarak kullanarak ya gerçekten dişe dokunur bir şey yapmıyor ya bir adım ötesi sahte bir şeyler yapıyor olabilir. Özellikle mesela çalıştığım alanlarda, pazarlamada da bazen sorarlar işte şu firmada reklam pazarlama alanındaymış tanıyor musun? Bir araştırırsın ki aslında yurt dışından böyle pek istenmeyen bir şeyler ithal eden el altından bir firma ama pazarlama unvanı almış. Ya da işte belki o insanlar da serbest çalıştığını söylüyor. İnsanlara beklentilerinden daha farklı, daha düşük şeyler sunabiliyorlar. Ve çoğu kişinin de böyle serbest çalışıyorum dediği bir hizmet verenden falan beklemediği bir kazık diyeceğim yemesi sonucu toplumda da böyle bir algı var. Gerçekten ilk sene benim de çok canımı acıttı. hala oluyor. Yani başta işte ben pazarlama iletişimi alanı demek istiyorum ya da genel olarak iletişim. Hep gelen soru tam olarak ne iş yapıyorsun? Daha basitleştirerek karşımdakinin anlayacağı şekilde işte çeviri yapıyorum, metin yazarlığı yapıyorum, eğitmenlik yapıyorum ama nerede diye bir beklenti oluyor. Çok normal. Çok normal. İnsanlarda bir garanti, bir bildiği kavramı duyma ihtiyacı da var. Onları da anlıyorum. Bir süre sonra insan kabulleniyor. Öyle bir süreç. Evet, çünkü basılı bir kart vizit yok. Hani bir firmadaki bildiğimiz ünvanlardan biri değil. O da ilk başta insanlarda bir tam anlayamamaya ve bir yere yerleştirememeye, kafalarında yerleştirememeye sebep olabiliyor.
Evet, çok haklısın. Güzel bir yerden girdin sen de. Aslında kurumsal şirketlerin çatısı altında da artık çok değişen iş ünvanları var ve tam olarak ne yapıyorsun sorusunu ben son çalıştığım bankada da duyduğumu hatırlıyorum. Ama orada durumu kurtaran şu oluyordu, en azından şu bankada çalışıyorum dediğinde yaptığın işi anlamasa bile en azından böyle bir sağlam bir kapıda bir işi var gibi bir imaj oluyordu.
Anlaşılmadığı noktada anne baba şunu duyabiliyor. Ya kızım işte bir uluslararası firmada müdür, yönetici. O bile rahatlatıyor, evet.
Evet. Bir de kariyer hikayeleri serisinde benim ilk bölümü yaptığım iç mimar konuğum Uğur'un anlattığı da bir şey vardı. O da iç mimar. Sonuçta klasik bir meslek denebilir yani, ne iş tam olarak nedir dendiğinde anlaşılır bir şey.
Ama en azından bildiğimiz bir şey.
Evet, ama kurumdan ayrılıp kendi adına yaptığı hani 15-20 yılı bulan bir geçmişi var. Arada bir söyler hala bazı kişilerin ya da işte tabii ki genelde bunlar aile büyükleri olabiliyor. Artık bir yere girsen falan gibi yorumlarının olduğunu söylüyordu. İşin tanımı belli olmasına rağmen. Evet. Demek ki bir standart ihtiyacı, yani bir süreklilik ihtiyacı, hizmetin ne olduğu, kalitesinin ne olduğu ile ilgili bir belirlilik ihtiyacı var demek ki.
Evet, belki insanın anlam ve statü ihtiyacı da diyebiliriz. Yani belli bir statüye yerleştirebilince hem kendisi rahat ediyor hem rahatça ifade edebiliyor. Anlaşılır şeyler.
Tabii bu tür tepkiler alınırken kişinin bunu böyle çalışmaya soyunan birinin yaşadığı zorluklarda biraz bu da bir farklı bir psikoloji gerektiriyor olabilir. Ama bir yandan da zaman ilerledikçe ve yani yeni nesiller iş hayatına katıldıkça bu bakış açısının elimine olacağını, olmakta olduğunu ben görüyorum en azından.
Kişinin kendisi de alışıyor ilk zamanlardan sonra.
Alışmak dedin, alışmak da önemli. Bu çalışma modelinde mesela nelere alışmak gerekiyor sence?
Şimdi ben bu çalışma modeline uzun yıllar hani düzenli maaşlı çalıştıktan sonra geçtim. Hem de farklı sektörlerde, yani hem halkla ilişkiler reklam tarafında bir ajanslarda çalıştım. Hem kurumsal tarafta, kurumsal dış iletişimde. Ama hepsinin ortak noktası da bir düzen vardı, bir belli kurallar ve ay sonunda alınacak belli bir maaş. Dolayısıyla o çok büyük bir konfor alanıymış. Yani orada esasen belli kurallara, belli yöneticilere ya da patrona bağımlı gibi gözükürken belli kuralların içinde rahatça dolaştığım bir yermiş. İlk olarak belirsiz bir alana adım atmak tabii ki çok büyük bir şey. Bir de buna alıştıktan sonra belki insan baştan bu şekilde çalışıyor olsa ona alışkın olur. Ama özellikle ilk senesi gerçekten yeni bir şehre taşınmak gibi, belki evliliğin ilk senesine benzetilebilir. Gerçekten ilk senesi çok büyük bir adaptasyon süreci.
Evet.
Maddi koşulları, hani yeni bu düzensiz alacağım ücretlere, yani parça başı ya da hizmet başı bir kere ücretlendirmeye alışmak, ona göre hayatını düzenlemek. Ona göre kendine ve hayatına format atmak ilk senesi çok ciddi bir türbülans dönemi gibi. O süreçte biraz insanın kendine daha şefkatli yaklaşması lazım. Ben seninle bir diyaloğumuzu hatırlarım. Beraber bir eğitimden dönerken ben daha yeni girmiştim bu sürece. Sen de üçüncü senede daha bir toparlanıyor bu serbest çalışma işleri. Hani yapılan bir araştırma da belki bahsetmek istersin. Böyle bir araştırmadan bahsetmiştim bana. Ben de kendi tezini yazarken mi bu master programında buna şey yapmıştım. O beni çok etkiledi. Bir anda önce bir isyan edesim geldi. Çünkü kurumsal hayatta hem tempolu, hem hiç boş kalmamaya, hem düzenli ödemeye alışkın biri olarak ne 3 sene mi? Ama evet, yaşadıkça çok doğruymuş. Hani o ilk evet, sene bana çok çalkantılar, çok garip gelmişti. Hani böyle bir anda mesela çok yoğun çalışıp bir anda 2 ay bomboş bir süreç. Çok panik olmuştum. O panik anlarında o seninle yaptığımız konuşma benim çok aklıma geldi. Ve sonra şimdi yaşadıkça hakikaten 3. sene bazı şeylerin daha bir toparlandığını kendimde gördüm. Yani en azından insan kendi sınırlarını, kendi kapasitesinin farkında oluyor. Ne standartta bir hizmet verdiğini biliyor. Hani o kişinin kendini o serbest tutularda görüp tanıması bile çok büyük bir güç kazandırıyor. O bir hazırlık süreci gibi gerçekten. İlk sene zaten bir adaptasyon, 2. sene bazı gerçekleri görme, 3. senede bence şeye başlıyor insan gerçekten hani daha bir rahat olmaya, o boşluklarda biraz daha az panik olmaya.
Evet, çok önemli bir yere parmak bastın bence de. Adaptasyon ilk akla gelen gereklilik, hani böyle bir yola doğru yelken açılıyorsa adapte olmak gerekecek çok şey var. Belirsizlik en çok. O araştırmada evet şeyi diyordu, yani küçük işletme, yeni kurulmuş şirket ya da yeni kurulmuş işler için 3 yıldan öncesinden çok bir hayır beklenmemesi gerektiğini söylüyordu. Ancak 3 yılı atlatanlar işte 5. yıl ve sonrasında biraz daha kalıcı olabiliyor gibi bir şeydi. Boşluklar dedin. Yani mesela gelen işler, projeler arasındaki boşluklar var benim aklıma ilk gelen. Bunun artı ve eksi tarafları sence neler?
Bir kere Murphy'nin kanunlarıyla sınanıyorsunuz. Orası bir gerçek. Bir anda çok yoğunken insan boş kalacağını bile hayal etmezken bir anda bir bakıyorsunuz bütün talepler azalmış, projeler bitmiş ve tabii nakit akışı da buna bağlı olarak durmuş bir döneme girebiliyorsunuz. Bunun zorluğu tabii ki daha önce de böyle bir tempolu çalışma hayatından sonra insanın o sürekli çalışmaya sanki zorunluymuş gibi hissetmesi. Esasen öyle bir zorunluluk da bizim kendi kafamızdan biraz koyduğumuz bir şey. İlk seneden sonra o biraz azalıyor. Tam tersi o zamanların esasen insanı tekrar kendine gelmesi, işte ruhen, bedenen dinlenmesi, şarj olması için ne kadar gerekli olduğunu görüyor. Madden de tabii hazırlıklı olmak lazım. Hani bu konuşmayı seninle COVID salgını öncesinde yapıyor olsak derdim ki insanın o boşluklara hazır olması için hani bir kenarda 6 ay bir kere kaygı duymaması lazım, bir hazır parası olacak. Yani madden biraz manen dayanıklı durumda olmak lazım. Ama şimdi derim ki bir yıl olsa belki daha iyi. Çünkü hani bir boşluk döneminin de ne kadar süreceği belli olmayabilir. Ya da o boşluk döneminde bir şeyler gelse de çok tatmin edici olmayabilir. Biraz onlara, o belirsizliğe, boşluğa dayanıklılık geliştirmek gerekiyor. Bu da ilk seneden sonra biraz daha yönetilebilir hale geliyor.
Yine bir öğrenme gerektiriyor.
Evet.
Fark ettiğim tema bu konuştuğumuz
konu. Evet.
Bir de sen Murphy'nin kanunları deyince daha önceki sohbetimizden şeyi hatırladım. Boşlukların yanı sıra bir de istemediğin kadar aynı anda gelen.
Onu kastetmiştim. Murphy'nin kanunu ya geldi mi hepsi birlikte geliyor. Böyle planlamayı yapmak, zamanlamayı ayarlamak insana çok zorlayabiliyor ya da bir anda durabiliyor. Hani böyle insan diyor ki ya tek tek gelin. Erkekseniz tek tek gelin gibi oldu da. Yani keşke tek tek böyle ardı ardına gelse projeler. Biri bitse biri başlasa. Arada şöyle birkaç gün hani güzel makul süreler olsa, ama tabii ki hayat o kadar mükemmel değil. Çok öngörülemez ve sürprizli. Murphy'nin kanunlarına göre çakıştığı zaman ona göre bir planlama yapmaya çalışıyor insan. Boşlukta da biraz daha kendine iyi davranmayı, o vakitleri de verimli geçirmeyi öğreniyor.
İki tane yorum geldi aklıma şimdi seni dinlerken. Bir tanesi benim bankacılık yıllarından bizim ticari kredi değerlendirmesinde dikkat ettiğimiz bir şeydi. Bu iş mevsimsellik arz ediyor mu diye bakardık. Yani mevsimsellikten kastım bilenler de vardır. Yılın belli dönemlerinde yükselen, belli dönemlerinde azalan ya da duran işler vardır. İşte örneğin turizm COVID öncesi dönemde yazları yükselen, mesela sahil kentlerinde kışın düşüş gösteren bir şey ya da tarım alanında vardı. Belki bu işlerin yıl içine eşit yayılmasına çalışırken serbest çalışan, proje bazlı çalışan kişi belli sektörleri, işleri yükselen sektörleri farklı mevsimlere dağıtmaya çalışabilir ya da o müşterilere ulaşmaya çalışabilir. Hani bu akla gelen bir şey, zaten çoğu insan atlayıp yüzmeye başladıktan sonra bunu yapıyor diye tahmin ediyorum. Bir de şeyi fark ettim. boş kalma dönemlerinin değerinden bahsettin sen. Çok doğru söyledin. Hani kendine iyi bakma ve iyiliğini gütme anlamında. Onun da bir anlamı evet. var. Ben mesela ilk başladığımda hele ki sevdiği bir işi yapıyorsa insan böyle kendimi kaptırıp saatlerce, günlerce, haftalarca ara vermeden çalıştığımı hatırlıyorum. Bunun içinde işte hem sevdiği şeyi yapmak var ama hem de önümü görememek kaygısı da vardı. Hani bir sonraki işin ne zaman geleceğini bilmiyorum, para akışının düzenini bilemiyorum. Delicesine çalıştığımı hatırlıyorum ama bu yanlış galiba. Senin yorumundan da onu çıkarıyorum.
Yani çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum çünkü hem bir X kuşağından gelme bir motivasyonumuz da var. Ve
bir de o var.
ve tabii senin de öncesinde yoğun bir kurumsal hayat var. Orada da senelerdir güdülendiğimiz bir tarz var. Hani boş kalmadan, nefes almadan çalış, onu atmak kolay değil. Yani o bir süre sonra gelebildi bana. Hani sen de insansın. Bak zaten tek çalışanım var, o da sensin ve ona da iyi bakmak durumundasın. Bilinci biraz sonra geldi bana. Yani ilk sene hemen hepsi gelmedi diyebilirim.
Ben de bu konuda seni rol model görüyorum. Bu arada onu burada söylemiş olayım, fırsat
oldu. Aa, ne güzel.
Şöyle ki ben hani sana bakarak, ya bak Defne bunu çok iyi yapıyor, ben de öyle yapmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Hani işte yoga, pilates gibi aktivitelere senin disiplinli bir şekilde zaman ayırdığını hatırlıyorum. O dönemde ben henüz yani tırnak içinde disiplin diyeceğim, disiplinli bir yolu ayırmıyordum kendimle ilgilenmeye. Çünkü kafamdaki disiplin kavramı sanırım kendiyle vakit geçirmekle çelişen bir şeymiş benim. Herkesin kafasında kavramlar farklı. O da keşfettiğim evet. şey olmuştu kendi adıma. Stres yaratan taraflar, yani birazcık değindik aslında. Az çok belli oldu ama yani stres boyutu nerelerden kaynaklanıyor bu işin diye düşünüyordum ben de hazırlık yaparken. Yani zorlukları, acı gerçekleri başka neler var acaba bu işin? Ne dersin?
Belirsizlik kavramını zaten konuştuk. Bence en büyük zorluğu ve ironisi zaten o serbest meslek. Yani insanlara cazip gelen o serbest deyince bir sürü yani istediğim zaman çalışırım anlamı
Güzel
var.
Güzel bir kelime.
Evet ama ironik olarak tam tersi, serbest çalışmada hiçbir zaman istediğiniz zaman çalışamıyorsunuz. Yani benim işlerimde en azından öyle. Müşterinin zamanına bağlısınız ve talebin ve maalesef mevsimsellik benimkinde şimdi sen onu anlatırken düşündüm. Tek bir alanda çalışmayınca hiç öngörülemiyordu. Mesela ilk seneyi düşündüm, ne zamandı boşlukları, ikinci seneyi, hepsi birbirinden farklı. Çünkü her senenin dinamiği farklıydı. Hele bu sene hiç öngörülemezdi yani Covid salgınıyla. Yani gerçekten şeyle barışmak gerekiyor. Hayatın o öngörülemezliğiyle, çok da bizim bir kontrolümüzün olmayışı, aksine o gelen taleplere bağlı işte serbest olabildiğimiz ya da meşgul olabildiğimiz bir gerçek var. Dolayısıyla hiç serbest değilsiniz ve serbestlik gerçekten disiplinle sağlanıyor. Yani benim eski çalıştığımın şirketin CEO'sunun çok güzel bir lafı vardı. Ben işte çalışanlarıma disiplin ve özgürlüğü bir arada veriyorum. Şunu kastediyordu, çok yoğun çalışan birim yöneticilerine şey serbestliği tanınırdı. Yani 24 saat ve tatillerde bile rahatsız edilen kişilere işte sabah illa 8'de masasının başında olma ya da hastalandı zaten evden çalışıyor. Bir de işte doktor raporunu getirdin mi? Ya da istediği zaman hani bir tatil talep ediyor, yok öyle olmaz. Yani bunları sıkıştırmayacaksınız derdi. Çünkü zaten belli bir şeye göre, hani disipline göre ve belli teslim süresine göre ve her an gelen taleplere göre çalışıyorlar. O zaman biraz anlamıştım. Kendim bu alana çıkınca iyice onu anladım. Yani o zaman da o söz konusuydu. Belli bir disiplin ve özgürlüğün bir arada geldiği. Çünkü zaten hani bir disiplinle verilen görev zamanında yetişmiyorsa o serbestlik verilmiyordu, esneklik. Şimdi serbest çalışırken tamamen öyle bir şey. Bir kere az teslim tarihleri çok büyük bir stres. Genelde ülkemiz hizmette çok ileri olduğu için hizmet verenlerin bu biraz dezavantajına hep her zaman hazır, her zaman zinde, her zaman taleplere evet diyebilen durumda olmayı gerektiriyor. Ve genelde de acil taleplerle geliniyor. Yani özellikle ne bileyim bir çeviri söz konusuysa, bir işte metin, içerik. Yani hep dar zamanlar, kimse demiyor ki sen ne kadar vakit istersin. Hani çok az orada bir pazarlık payınız var. Dolayısıyla en büyük stres kaynaklarından biri de bu teslim tarihine yetiştirilmek. Bu noktada çok büyük bir disiplin ve planlama gerekiyor. Orada da işte disiplin kavramıyla ya barışıyorsunuz ya önceden zaten barışık olmuş olmak gerekiyor. Çünkü o disiplin gerçekten özgürlüğü getiriyor. Yani ne kadar o planlı sadık kalır. Hani işi teslim tarihine göre bir bölüp enerjiyi, vakti doğru kullanabilirseniz o kadar gerçekten üstünüzden yük kalkıyor. Boş geçirilecek, rahat, serbest zamanlar artıyor. Diğer türlü disiplin ve planlamadan yararlanılmazsa çok büyük bir kaos, çok büyük bir yorgunluk ve stres katsayısı getirebilir. Bu da ya işte buna müsait olup zaten bu tarzda olan hani kişilere biraz cazip gelebilir ya da bu gelişiyor zaten biraz işin içine girdikçe. Hı hı. Yani insan her projede biraz daha iyi planlama yapabiliyor. Sonra bu arada hizmet verenlerden işte bu her şey dakik, her şey güzel beklenirken, hı hı, ki biz de müşteri olduğumuzda öyleyiz. Yani gerçekten bir restorana gittiğimizde yemeğimiz çabuk gelsin, en iyi lezzetli olsun, işte bize hizmet eden de güler yüzlü olsun. Bunlara çok alışkın olduğumuz şeyler. Yani olmazsa şaşırıyoruz. Dolayısıyla bunları yaptıktan sonra da üzerinde anlaştığımız ücret, ödeme vadesi hayatın dinamiklerine göre, özellikle şu dönemde böyle bir global kriz varken, orada da başka bir esneklik bekleniyor. Yani anlayış. Hani siz vaktinde teslim edeceksiniz ama vaktinde almayabilirsiniz parayı.
Şey gibi bu sanki, büyük balık küçük balık, yani büyük balık kuralları dayatıyor mesela.
Evet, müşteri her zaman haklıdır gibi işte ifade edilen. Hizmet sektörünün esasen zorluğunu da ifade eden bir prensip. O noktada da tolerans bekleniyor. Ve toleranslı olmakta durumundasınız. Hani küstürmek istemediğiniz bir müşteri de varsa karşınızda.
Evet. Bu tahsilatın uzaması, yani hizmetin sıkışık bir şekilde acilen verilmesi, arkasından tahsilatın aynı şekilde gelmemesi, acilen gelmiyor olması da kabul edilmesi, evet, gereken bir gerçek gibi.
Tabii tabii, yani o iPhone mesela alacağınız belli bir şey var. E-mail'de gayet şöyle bir cevap dönebiliyor ve anlıyorsunuz da o da müşterisinden alamamış. Yani bu ayki nakit akışımız şu kadarını ödememize imkan veriyor. Ne diyeceksiniz? Yani evet, öyle dönemlerden, yani kriz zamanında işte hizmet sektörü maalesef en etkilenen sektörlerden biri. Yani tüm hizmetler için söyleyebiliriz hatta.
Doğru. Ortada bir ürün olsa, somut bir objeyi satıyor olsa insan çok daha farklı oluyor. Bazı şeyler daha kolay kabul görüyor. Ama insan emeği, vakti, yani hizmet olduğu zaman sanki o üzerinde çok kolay müzakere edilip geçiştirilebilecek bir şeymiş gibi bir algı var. Katılıyorum. Evet. Evet. Şey de aklıma geliyor. Bir de fiyatlama konusu var. Şahsen benim dünyama kendi başıma işler yapmaya başladıktan sonra giren bir konu. Hani fiyatlama. Ay, evet. Ne dersin sen bu konuda?
Çok zordu. Evet, en çok zorlandığım alanlardan biri. Gerçekten emeğine fiyat koyabilme. Genel tabii piyasa hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli. Hani benzer alanlarda hizmet veren arkadaşlardan fiyat desteği almak. Ama aynı hizmet farkları profilinde yani o kadar değişebiliyor ki ve müşteri gelip gerçekten, hani benim de çalıştığım firmalar mesela bir reklam ajansı diyeyim, onun da müşterisi var. Şimdi birkaç müşteri profili var ve çok açık, şeffaf diyebiliyorlar ki benzer emeği harcıyorum onların farklı müşterilerine. Ama bu müşteri daha rahat bütçe ayırdı Defne. Bu ayıramadı. Bunların düşük, biz de şu kadar alabildik diyebiliyor. Biliyorum, normal, çünkü reklam ajansında da çalıştım. Orada da biraz şeyi biliyorum. Hani ne bileyim, yurt dışı kaynaklı firmalar daha güzel para öder, daha zamanında öder. Çok değişken, yani ne kadar bir yine sektör standardını yakalasanız da aynı hizmete farklı fiyat biçmek isteyen müşteriler olabiliyor. İşte oralarda durumsal yönetim devreye giriyor. Yani duruma göre pozisyon alma, işte o müşteriyi portföyünüze almak belki daha büyük bir getiri getiriyordur. Hani maddi boyutu azdır ama portföyde gözükmesi iyidir bir hizmet veren olarak. O zaman evet denebiliyor ama tabii ki hem portföyde iyi değil, hem ödemesi yok. Yani oralarda da işte tam işinizdeki, elinizdeki iş hacmine, duruşunuza, işte yaratmak istediğiniz portföye uygun kararlar vermeye bakıyor. Çok durumsal konular.
Durumsal. Hatta sen bu konuyu biz aramızda konuşurken şey demiştin, benim çok hoşuma gitti. Kurumsal hayatta karşı ya da yanında da durumsal hayat demiştin.
Aynen öyle. Seni
çok beğendim ben senin.
Evet,
fiyatlama da benim aklıma şu da geliyor. Çok fazla rakip olduğu durumlarda ya da işte piyasada bu daha aşağı fiyat beklentisi yükseldikçe giderek rakip olup da fiyat düşüren hizmet verenler oluyor.
Evet.
Bir yerden sonra artık inmemek, düşmemek gerektiği de kesin. Ne düşünüyorsun hani bu konuda, senin bir yorumun var mı?
Kişinin kendisine belki bir emeğine standart belirlemesinde fayda olabilir. Yani tabii ki her zaman fiyat düşürenler var ama şöyle de bir gerçek var. Çeviri üstünden konuşayım. Daha somut olsun ki en çok fiyat farkının yaşandığı sektördür. Hani benim iş yaptığım sektörler arasında. Gerçekten çok düşük fiyata böyle cazip tekliflerle gelirler. Ancak sonra çeviri bir gelir ki Google Translate'den alınmıştır. Ben kurumsal hayatta da işte bir firmanın çeviri süreçlerini yönettim, hem de çevirmenliğini yaptım. O hep gelen cazip son derece ucuz fiyatlardan sonra onlar çöpe gidip, benim bilgim dahilinde değilse, hani başka bir birim yaptıysa, sonradan onları kotarmak için çok daha nitelikli insanlara hem o çöpe giden fiyat ödenmiştir hem de işin ederi ödenmiştir. Ve orada yani şöyle bir algı oluyor, yani bu işi iyi yapanın baremi budur. Bunun diğer sektörler için de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki değişen ekonomik dinamiklere göre inebilecek belli bir şey vardır. Ama yine de o emeğin bir, en azından seni kotaracak, senin zamanını, işte vereceğin emeği kotaracak bir alt barem olmalı. Orada kişinin kendi şeyi belirliyor biraz. Gelen talepler de, yani sizden hizmet isteyen de bir süre sonra tanınıyor zaten. Hani bu kadar ölü bir teklif de buraya gelmez deniyor. Yani o bir işte sektörlerin kendi belirlediği bir şey var. Orada kalitenize göre biraz sağlam durmak da kişinin kendine borcu diyeceğim.
Çok güzel söyledin. Kişinin kendine borcu. Sağlam duramama hangi hallerde oluyor diye düşündüğümde benim aklıma şu geliyor. Daha belki yeniyken, yani kendi adına çalışmaya yeni başlamışken ya da verilen hizmet konusunda henüz çok fazla tecrübe yokken belki insan müşteri edinmeye, referans edinmeye daha çok önem veriyor ve işi almak, hani parayı kazanmaktan daha çok öne çıkabiliyor. Bunu ben şahsen anlayışla karşılıyorum, yani yapabildiğini, müşteriyi bağlayabildiğini, hizmeti düzgün verebildiğini görmek ve kanıtlamak isteyebilir. Ama naçizane bir miktar çalışmış bu alanda birisi olarak tavsiyem olabilir dinleyenlere. Bu eminliği, yani işinizi düzgün yaptığınızı ve müşterinizi memnun ettiğinizi gördükten hemen sonra artık fiyat kırma ve ucuz fiyatla müşteri bulma kafasından çıkmaya bakın derim. Bu tabii paradoks gibi, yani fiyat yükselince müşteri bu sefer bulunamayabilir gibi bir kaygı yaratıyor insanda bazen. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum, piyasada zaten senin de dediğin gibi verilen emekler arasında bir farkı müşteri de görmeye başlıyor.
Evet.
İyi kalitede hizmetin ne olduğu ve riskli bulunan tekliflerin neler olduğunu piyasada anlamaya başlıyor. Ne dersin?
Çok doğru. Tabii sen daha farklı bir açıdan da yaklaştın. Ben hep böyle hani belli bir kıdemli bir insan olarak bahsettim. Ama hani belli bir alanda kıdemi olan kişilerin durması gereken noktadan belki bahsettim. Ama gerçekten tam yeni olarak giriyorsa insan, hani o da bir hani ikram gibi önceden daha şey olunabilir, daha düşük fiyatla. Oradaki bir paradoks bir daha fiyatı yükseltmekte olabilir bir zorluk. Ama ne diyeyim, çok insanın yıllarca bir iş deneyimi varsa, bir birikimi, hani baştan biraz piyasanın çok altında olmayan bir teklifle kapıyı açıp sonra müşterinin yaklaşımına göre düşürmek de güzel bir strateji olabilir. Genelde gözlemlediğim, verilen fiyattan sonra fiyatı bir dahaki işte yükseltmek zor oluyor.
Doğru, ve bunu da öngörememiş olabiliyor insan. Evet. O yol oraya götürecek, yani bu işin fiyatı budur gibi bir algıya, evet, doğru götürecek kişiyi.
Evet. Bu arada tabii müşterilerinizin de etik ve belli bir kalitede olması da bir faktör. Çünkü bazen insan gerçekten kestiremiyor. Hani benim şu cevabı bile aldığım oldu, bir fiyat verip "Defne düşük söyledin." Bunun nedeni şu olmalı: çünkü biz müşterimize bu kadar düşük dersek saygı duymazlar. Şimdi insan psikolojisinde ters bir durum da var. Yani bazen deneyebiliyor, bir şeyi de çok ucuza kaçarsa siz nitelikli de verseniz saygı duymuyor. Bir de böyle bir paradoks var. Gerçekten işte işbirliğinde olduğunuz kişilerin de böyle çakal olmayan ama etik geri bildirimleri çok önemli. Her şeyi bilmeye, her şeyin fiyatını bilmeye de çok imkan yok gibi. O yüzden müşterileri de bazen, müşteriler konusunda da seçici olmak bir yöntem olabilir. Seçici derken kendi kalitenize, kendi seviyenize göre. Çünkü sizin verdiğiniz hizmeti anlayabilecek, onun bedelini bilen ve bedelini verebilecek. Çok ayrı dünyaların, ayrı frekansların insanlarıyla da işbirliği yapmak zor.
Söylediğin şeyler arasında biraz müzakere becerisi de kazanmak, evet, kullanmak iyi olur gibi hissettim ben. Ne dersin?
Ya çok geçerli. Zaten ona getiriyor hayat ya da yaparken iş. Çünkü müşteri de bir teklifle gelirken kimse direkt hayır cevabı istemez. Hani o uygun değilse de kendi şartlarınızı böyle açıklayarak, bunun için şu kadar zaman istiyorum ama bakın çünkü çok zor, şu kadar araştırma yapmam lazım diye mesela bir süre müzakeresinde bir kanıt göstermek daha kolay o süreyi almayı getiriyor. Aynı şekilde fiyatta da bakın şu fiyatı dedim ya da bunun altına inmek çok zor. Çünkü bu kadar vakit harcayacağım ya da şu kadar kaynak kullanacağım ben de diye bir açıklamayla gidince çok daha kolay. Yani hem evet cevabı alacaksanız da kolay, hayır olacaksa, yani karşı taraf buna bütçe ya da zaman ayıramayacaksa da saygı duyarak bir sıkışma oluyor ve bir dahaki talebinde, teklifinde ona göre gelebiliyor. Gerçekten kendi emeğine de saygı duyarak müzakerede sağlam durmak çok önemli. Hani bu sağlam durmak derken hiç ödün vermeden, işte keskin bir hayır kesinlikle değil. Çünkü müşteri olarak kendimiz de düşünürsek, karşımızda bir talebimiz reddedildiğinde en azından onun bir gerekçesi verilirse küsmeyiz müşteri olarak. Dolayısıyla açıklama yapmak, iyi iletişim kurmak, yani iletişimi kendimizi doğru ifade edebilmek, mazeret neyse, o müzakerede önemli. Ne bileyim, insan ilişkisi olarak, hiç müzakere olarak da adlandırmamıştım da, hani o ilişkideki bir saygı unsuru esasen.
Doğru. Aslında dayandığı yer orası.
Evet, evet.
Evet ve hayır gibi uçta ve keskin cevaplarda durmamakta fayda var. Yani aynı şekilde evet deyip her şeyi kabullenici bir yapı varsa, öyle bir alışkanlık varsa mesela, onu da yumuşatıp ortaya çekmek, karşılıklı diyaloğa ve uzlaşmaya doğru gitmek gerekiyor gerçekten. Burada kişilik yapıları, geçmiş tecrübeler, yaşanmış olaylar önemli hale geliyor. Öğrenilecek çok şey var. Şu ana kadar çoğunlukla böyle neleri gerektirir, zorlukları nelerdir, biraz o tatta gittik. Peki sence iyi tarafları, güzel tarafları, hoşlukları neler bu çalışma modelinin?
Şöyle bir şey, bir kere insan hayat boyu öğrenci olmaktan hoşlanıyorsa, böyle yeni fikirlere, hayatla ilgili yeni keşiflere, insanlarla ilgili yeni bakış açılarına sahip olmak istiyorsa çok zevkli. Yani biraz meraklı, biraz belki çocuksu bir yapı, çocuksu yapıda derken naif değil de, hani o çocukların bir şevki vardır ya oyun oynarken.
Evet.
Biraz o yapıda, yani gelen yeni işleri birazcık yeni bir oyuncak tadında görüyorsa, o zaman zevkli. Ve bir şeyleri başarabildikten sonra, hani bir yaptığı işi güzelce müşteriyi anlayıp istenilen zamanda yetiştirip ve üstüne de takdir görünce, tabii ki ücretini de alınca, çok güzel bir his geliyor. Yani insanın kendisiyle olan ilişkisini destekliyor. Ya evet ya, ben yaptım bunu diyebiliyorsunuz. Çünkü kurumsal hayatta böyle çıkınca fark ettim. Orada da böyle su üstünde olmayan, ne kadar işinizde de iyi olsanız, hani sizi rahatsız eden bir şey de olmasa, altta yatan bir hani ipler başkasının elinde endişesi var. Ya da o kimliğe çok yaslanıp o kurumun kendi kimliğinizi yitirme ve giderek de, yani orada uzun süre mesela bir firmada kaldıkça, bırakın serbest hayatı, başka bir firmada nasıl mevcudiyet göstereceğim? Yani bir varoluş kaygısı var alttan alta. Ve bunu serbest hayatta ilk o denizin dalgalarında çırpınıp biraz kafayı su üstünde tuttuktan sonra ve böyle işler maddi manevi biraz tatmin vermeye başlayınca da onun paha biçilemez insana verdiği bir his var. Kendisini takdiri var. Kendisiyle daha bir iyi geçinmeyi sağlıyor. Bu da paha biçilemez ve öyle o şey geliştikçe, o döngü arttıkça da ilk başta belki ilk bu süreç başladığında zorlu gibi gelen tekliflere daha bir olumlu bakıyor. Yani yetenek ve beceri yelpazesinde bir proje gelince ama mesela bilmediği bir sektör ya da biraz daha fazla bir şey gerektiriyor. Fazla bir şeyleri öğrenmesini de orada kendisi de şu onayı rahat verebiliyor. Ya evet yaparsın ya ve böylece daha bir ufku açılıyor. Hani o kurumsal hayattaki bir de müdürüme sorayım, bir de şey şuna sorayım, bunun onayını, aman bir sınırı yıkmayayım şey gidiyor kendi iradesinde. Ve bu da en yararlı fırsatlı dönemlerde bile şöyle bir içten iç ses oluyor. Ya sen aşarsın bunu da ya, bir şey çıkar, bir şey gelir. Bu da güzel bir hayatla ve kendisiyle böyle barışık yaşamayı sağlıyor. Ben en büyük şeyi bu. Yoksa o kadar serbest zamanlar, hani o serbest çalışma deyince ben tavrımı koyarım, bu projeyi istediğim zaman yaparım gibi hiç öyle hayaller yok.
Ya da işte uzaktan çalışmayla laptopu alıp turkuaz renkli suların karşısında işimi yapıyorum bir yandan gibi böyle imajlar vardır ya kafalarda.
Evet, öyle düşünülüyor.
Öyle oluyor o an turkuaz suların karşısında otursanız bile üretmeye çalıştığınız, uğraştığınız şeyin ne olduğu sizin kafanızı kaplayan şey oluyor aslında. Tabii öyle anlar da olabilir. Neden olmasın? Ama bir yandan da o kadar serbest değil galiba. Serbestlik işin albenisi oluyor.
Evet, işin albenisi, ironik tanımı ama çok planlamaya dayalı. Kesinlikle planlı bir çalışma modeli. Ya en azından kendi deneyimim öyle ve şeyi takdir ediyorum, hani deniz kenarında konsantre olabilenleri. Belki o sırada hafif bir proje varsa evet, ama işlerin çok yoğun olduğu zamanlarda biraz zor.
Evet.
Özellikle de hani bir tatilde ailenizle birlikteyseniz, arkadaşlarınızla birlikteyseniz çevreye de anlatmak çok zor. Hani o başta konuştuk, tanımı anlatmak ne kadar zorsa hepimizin yaşadığı, bu pandemi döneminde de çok kişinin evde yaşadığını düşünüyorum. Yani gerçekten evde bir ciddi çalışma düzeni var ama diğer kişilere tabii ki anlatmak çok zor olabiliyor. Tam bir şeyin ortasındayken yemek saati gelebiliyor. O tip şeyler, o disiplini sağlamak, düzeni oturtmak evde de zor. Özellikle çok birey varsa evde, çok kişiyle birlikte yaşanıyorsa.
Bu pandemi dönemi bence kurumsal hayatla bu tür serbest çalışmayı birbirine yaklaştıran, bu açıdan yaklaştıran, örtüştüren, ki dünyayı birbirine gösteren hani bir dönem oldu gibi geldi bana. Bir yandan da biraz daha geleceğe doğru konuşursak, bu çalışma modelinin artışta olacağına dair bir sürü öngörü var. Yani ben de yıllar önce bizim Bilgi Üniversitesi'nde bir konferansta dinlediğim bir oturumu hatırlıyorum. Çalışma modeli olarak artacak, giderek çoğalacak diye. Sen de galiba benzeri bir şey söylüyordun. Hani geleceği hakkında neler düşünüyorsun?
Ben de yani biraz mecburiyetten başladı pandemi dönemiyle birlikte ama olabileceği de gözüktü. Şimdi kendi müşterilerimden pay biçeyim. Çoğu ofise geri dönmedi. Hala onlar, ben de gidersem onların ofislerinde çalışıyordum. Dolayısıyla hem sağlık bakımından kaygı hem de ofisi açınca da başka maliyetler var ve çoğu esasen ofisi kapatmayı düşünenler de var. Bu trend artacak gibi, çünkü Covid'den kaynaklanan, hem globalden gelen hem diğer ekonomik dinamiklerden gelen de çok büyük bir tasarruf dönemine giriyoruz. Ve bu giderek artacak gibi. Bazı sektörlerde zaten uzun süredir işler durmuş durumunda. Havacılık, turizm ve bu diğer sektörleri de tabii tedarikçilerini etkileyecek. Dolayısıyla da kurumların bu tasarruf tedbirleri kapsamında ve sağlık kaygılarıyla da ofis hayatını bayağı bir sınırlandıracakları gibi gözüküyor. Kiralar da tabii ki büyük bir gider. Dolayısıyla hepimiz böyle bir hani o ofiste çalışanlar da şimdi serbest çalışan gibi oldular. Ve tabii ki şey de fark ediyor eminim kurumsal yöneticiler. Hani ne kadarı sadece bazı işler ofiste gelip boy göstermekmiş. Hani ne kadarı gerçekten bir emek var. Ve kurumların da şu anda dar bütçeleri var. Gerçekten emeğe para ayrılacak gibi gözüküyor. Yani tasarruf tedbirlerinden pek çok hani sırf ofiste hayat bulan faaliyetler belki de kesintiye gidecek.
çalışılan yerle ilgili de konuştuk. Ben şeyi de düşünüyordum bir yandan. Maaşlı istihdam modeli de.
Evet.
Sürekli maaşlı istihdam modeli de bu aynı sebeplerle belki azalacak.
Evet.
Gerçi bu öngörüleri biz duyarken bir pandemi düşünülerek konuşulmuyordu. Başka sebeplerle konuşuluyordu.
Evet.
Ama daha çok parça başı, proje başı işlerin dışarıdan satın alındığı bir dünyaya gidiş var. Orası kesin.
Evet, biraz mecburen, biraz işte zaten dijital imkanlar, teknolojik imkanların da bunu mümkün kılmasıyla birlikte oraya gidiş var. Ama tabii en büyük mecburiyet ekonomik baskı olacak ve oluyor da. Çünkü hayatta kalmak isteyenler bir şekilde işte maliyet tasarrufu yapmaya, bütçe, yani şu an herkesin derdi bütçe. Dolayısıyla kar gördükleri yere ödeme yapmak isteyecekler. Yani onlara kar getiren şeylere ve kar getirmeyen pek çok kalem azalacak. Hangi iş birimine ne kadar ihtiyaç varmış, ne kadarı işte ofiste olmayınca ne kadar iş üretiyor, bunların da gözlemlediğini düşünüyorum. Çok büyük bir tasarruf tedbiriyle birlikte de ayrı bir değişim olacak ve hani bunun bir avantajı bir dezavantajı dersek, dezavantajı tabii ki bu modele alışkın olmayan pek çok insan da belki bu alanda kendini bulacak. Avantajı ise daha ben de emeğe dayalı bir çalışma modeline doğru gidileceğini öngörüyorum. Belki emeğin hakkı verilecek. Kriz zamanları çünkü maalesef biraz emek hizmetten de, onun bedelinden de çalınmak isteniyor. Hani indirim yapamaz mısınız? Hani mümkünse hizmeti bedava alsak gibi bir tavır da geçebiliyor.
Evet.
Ama o hizmet de kaliteli alınmazsa firma kar edemiyor. İşte bu dengeler biraz daha oturacak gibi geliyor bana. Yani insanların emeğiyle birlikte farklı işverenlerle çalışabileceği bir modelin daha yaygınlaşacağını öngörüyorum. Yani başta ekonomik sebepler, sonra da işte teknoloji ve dijital dünyanın buna olanak tanıması sebebiyle.
Çok güzel oldu bunları duymak. Benim kafamda şeylerle eşleşiyor hemen tabii. Farklı tipte kişilerle iletişim becerileri, yaratıcı düşünme, fark yaratma, temas noktalarını çoğaltma gibi, yani serbest çalışan kişinin gözünden baktığında acil ihtiyaçlar bunlar olacakmış gibi. Ve tabii ki yıllardır konuşuluyordu, artık hiç tartışmasız kabul görüyor ki belirsizlik dönemlerinde sağlam kalabilmek, belirsizliğin bir sorun olmaması, hayatın normali gibi kanımıza girmesi belki gelecek nesillerle çok daha rahat oturacak. Bizler gibi iki farklı dönemi görmüş kişiler için bu bir geçiş, ama sonra gelecek nesiller zaten böyle bir ortama gelecekleri için onlar için bambaşka şeyler konu olacak belki.
Çok doğru. Belki bir masal olarak anlatacağız. İşte sabah 9'da giderdik, akşam 6.
Çok güzel. Kül kedisi yerine böyle masallar.
Evet, inanılmaz gelecek yani şu kısa sürede bile, yani hiç ofise gitmeyip sürekli evde bir şeyler ürettiğimiz dönemde bile, şu anda bile bir enteresan gelmiyor mu yani? Sabahtan akşama kadar gidiyorduk, hem yemeklere çıkıyorduk. Gerçekten şimdi bile böyle bir ayrışma var.
Şimdiden masal gibi oldu Defne.
Evet, evet, yani biraz ev ofis kavramı daha çok yerleşecek gibi.
Peki, böyle bir yoldasın ve bugün belli bir pozisyondasın. Geriye dönüp baktığında neyi önceden bilsem iyi olurdu diyorsun?
Çok güzel bir soru. Dediğim gibi ilk sene çok dalgalı bir denizdi. Biri deseydi ki bana, yani sen benzer kalitede bir hizmet verdiğin halde arada bir seni çok şaşırtacak geri bildirimler de alabilirsin. Hani o tip durumlar geldiğinde her şeyi çok kişisel alma. Güzel bir bilgi olurdu. Bunu biraz yaşayarak öğrendim. Gerçekten her iş yeni bir acemiliği gerektiriyor bu proje bazlı çalışırken. İnsan bir şirket çatısı altında çalışmaya alıştığında iş yaptığı kişilerin beklentilerine de zamanla alışıyor ve bir süre geçince de usta olduğunu farz ederek yoluna rahat devam ediyor. Ama her yeni müşteri yeni bir deneyim. O sırada ben belli bir bilgi birikimi ve deneyimle ve özenle hizmet verdiğim halde farklı tepkiler gelebilir. Yani bu 7'de 1 gibi bir oran olduğunu söyleyebilirim. Hani 7 işten belli bir seviyede geri dönüş gelirken mesela 8. de çok farklı. Hani biz bunu demiştik, bunu demek istememiştik, bunu galiba yanlış anlattık. Bu tip şeylerde işte merak duygusunu korumak, o acemi ruh hali ve bundan gocunmamak çok önemli. Yani öyle bir ruh hali varsa zaten daha rahat aklatılıyor. Yani acaba ne demek istedi gerçekten diye. Müşteri her zaman haklıdır. Çok güzel bir prensiptir. Ama şöyle bir prensip de var. Yani bazen sizin de haklı olduğunuz yer var. Ya da müşterin haklıdır ama hakkıyla anlatamamıştır. Brief verememiştir ya da beklentisi değişmiştir. Bu tip durumlarda var. O sıralarda insan giderek zaten çalışmaya başladıkça arasına birazcık iş, aldığı yorum, müşteri böyle bir ısı cam geliştiriyor. Onun da çok faydası var. Çünkü çok övgü dolu sözlerle de çok yükselmeye gerek yok. Yani çok sıcaktan da böyle yanmaya gerek yok. Ama çok beklemediği şaşırtıcı yorumlarda da böyle çok üşüyüp donmaya da ya da böyle ilişkiyi de dondurmaya müşteriyle hiç gerek yok. Birazcık yaşayarak öğrendim ben. Kendiliğinden gelişti o sıcak. Ama bu değerli bir bilgi diye düşünüyorum. Çünkü yani insan kendi kalitesinde benzer dinamiklerde iş verebilir ama karşı tarafın dinamikleri hep de bilinmez. Hep yola yeni çıkılmıştır, yeni bir ilişki başlamıştır. Ona göre gelen tepkileri çok kişisel almamak, yani özellikle de belli bir özen gösterildiyse ne olduğunu anlamak. Yani hep o meraklı tutum çok önemli. Bunu da ben yeni gireceklere söylemek isterim. Yani müşterinin her tepkisinde ne çok göklere çıkmak ne de kahrolmak gerekmez.
Çok güzel bir içgörü olmuş. Bana şeyi hatırlattı, biraz böyle sufilik tadında olacak ama ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim tarzı. Hafif bilgece, yani ısı camı araya çekip soğuk duşlara da yanmaya da karşı kendimizi korumak gibi bir şey canlandı gözümde. Hoşuma gitti.
Çok güzel özetledin. Evet.
Teşekkürler Defne'cim. Benim sorularım bunlardı. Eklemek istediğin, sence eksik kalan bir şey var mı?
Güzel bir sohbet oldu. Bence bayağı da önemli konuları kapsadık. Benim de yok eklemek istediğim bir şey.
Çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyenler de aynı şeyi düşünürler. Kendine çok iyi bak.
Çok teşekkürler. Benim için de çok güzel bir sohbet oldu, ufuk açıcı. Ben teşekkür ederim.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Salata Malzemesi serisinden Kurumsaldan Durumsala Serbest Çalışmak bölümünü dinlediniz. Benim adım Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece@kendiyolum.com adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.